Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve neuzubillahi min şururi enfisina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istagal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Allah izin verirse bugün Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in iman ve tevhid akidesine dair 7. bölümdeyiz. İlk 6 bölümde imanla ilgili meseleleri, imanın aslıyla ilgili meseleleri işledik. Bugünden itibaren tevhid meselelerine geçeceğiz. Tevhid meselelerinin ilk babı Allah Azze ve Celle'nin rububiyette birlenmesi. Rububiyet tevhidi. Bu bölüme Allah Azze ve Celle'nin rububiyeti, uluhiyeti ve isim sıfat tevhidi ile başlamamız Allah'a imanla alakalı olması hasebiyle. Çünkü kitabın aslı, işlemeye çalıştığımız konunun aslı ne? İman konusu. İmanın birinci rüknü Allah Azze ve Celle'ye iman. Allah Azze ve Celle'ye sahih, doğru bir şekilde iman da ancak bu üç tevhidin yerine gelmesiyle mümkün. Bu tevhidle alakalı meseleler geçtikten sonra, bunları işledikten sonra Allah izin verirse artık meleklere iman, kitaplara iman, rasullere iman ve bunun gibi imana dair diğer meselelere geçiş yapacağız. Rububiyet tevhidi Allah Azze ve Celle'nin her şeyin Rabbi, sahibi, yaratıcısı, ortağı olmaksızın tek başına bu kainatta tasarruf sahibi olduğuna itikad etmektir. Yani Rab dediğimiz zaman bu ne demekmiş? Sahip, efendi, yaratan, rızık veren, yöneten. Bunlar Rab kelimesinin kapsamı, manası kapsamında olan anlamlar. Allah Azze ve Celle'nin Rab olarak birlenmesi bunları içeriyor. Daha bakın uluhiyet tevhidine gelmedik. Şimdilik rububiyet tevhidi. Yani bir kimse Allah Azze ve Celle'yi Rab olarak birlemesi için tek sahibinin, tek yaratıcısının, tek rızık vereninin, kainatta tasarruf eden tek varlığın Allah Azze ve Celle olduğunu bilmesi, başka bir ortak edinmemesi gerekir. Bu rububiyetle ilgili mesele. Şüphesiz Allah Azze ve Celle yaratmada, tedbirde, yani kainatın işlerini çekip çevirmede, tasarrufunda, bütün mahlukatın işlerini yönetmede tektir. Allah her şeyin yaratıcısı ve yarattıkları üzerinde kadir olup hiçbir şey onun rububiyeti dışına çıkamaz. Onun yönetimi, gözetimi dışına çıkamaz. Göklerde ve yerde olanlar onun kuludur. Kabzasında ve kahrı altındadır. Rububiyet tevhidinin anlamı, rububiyet sıfatı olan yaratma, rızık verme, hayat verme ve öldürme sıfatlarında Allah Azze ve Celle'nin ortağı olmadığını söylemek, onun bu kainatın yaratıcısı olduğunu ikrar etmektir. Nitekim Furkan suresi 2. ayetinde şöyle buyrulur. Göklerin ve yerin hükümranlığı ona mahsustur. Yani Allah Azze ve Celle'ye. Hiçbir oğul edinmemiştir ve hükümdarlıkta hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış ve bir düzen içerisinde o takdir etmiştir. Bu tevhid türü diğer tevhid türlerinin üzerine bina edildiği esastır. Yani bu olmazsa diğer tevhidlerinin söz konusu olması imkansız. Eğer rububiyet tevhidi yerine gelmezse, uluhiyet tevhidi, isim sıfat tevhidi, ileride işleyeceğiz bunlar Allah izin verirse, bunlar yerine gelmiş olmaz. Yani öncelikle yaratıcı olarak, sahip olarak, kainatta tasarruf edici olarak, öldüren, dirilten, rızık veren olarak, yağmuru indiren, yıldızları ve kainatta ne varsa hepsini yöneten olarak, sadece Allah olduğunu, Allah'ın bu konuda bir ortağının olmadığını kabul ve iman etmek, tasdik etmek. Mesela iman ve tevhidi. Biz şimdi tevhide geçiş yaptık. İmanı anlattık. iman ve tevhidi şu şekilde ayırt edebiliriz. Daha önce buna dair örnekler verdik. Mesela Allah gaybı bilir dese bu ne olur? İman mıdır, tevhid midir? Allah gaybı bilir. İmandır. Ben Allah gaybı bilir dediğim zaman Allah'a iman ettiğimi, Allah'ın gaybı bildiğine iman ettiğimi ifade etmiş oluyorum, değil mi? Ama Allah Azze ve Celle bunu yeterli görmüyor. Allah kullarından tevhidi istiyor. Allah'ı birlemelerini istiyor. O halde ne demem gerekir? Yalnız Allah bilir. Gaybı Allah'tan başkası bilmez demem gerekir. Gaybı Allah bilir ama benim komşum fal bakar, kahve falına bakar veya gazetede yıldız falında şöyle yazıyor desem veyahut şeyhim kalbimden geçeni bilir, şeyhim ne zaman öleceğini bilir desem ne olur? Bu iman Allah katında geçersizdir. İman vardır, imanla birlikte şirk vardır bakın burada. Allah Azze ve Celle Yusuf Suresi 106. ayetinde öyle buyuruyor. Onlar Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Müşriklerin vasfını Allah'a şirk koşmadan iman etmezler diyor. Yani Allah'a iman ederler ama şirkle koşarlar. Bu yüzden Allah Azze ve Celle onu kabul etmez. Peygamberlerin gönderildiği gerekçe ise Allah'ın tevhid edilmesi, birlenmesi. Bu tevhid ile iman arasında ayrım için anlaşılabilecek bir örnekti. Şimdi Rasuller dedik ki tevhide davet etmişlerdir. Peki rububiyete davet nasıl olmuştur? Eski ve yeni insanlık hayatında, insanlık tarihinde Allah'ın varlığına iman konusunda hiçbir müşkül görülmemiştir. Yani yaratıcının varlığı, Rabbin varlığı, Allah demiyoruz henüz. Rabbin varlığı konusunda kimse Rabbin varlığını inkar etmemiştir. Yani yaratıcı olarak, kainatı yöneten bir varlık olarak, öldüren, dirilten bir varlık olarak böyle bir varlığı, yani Rab dediğimiz varlığı hiç kimse ne yapmamış? İnkar etmemiş. Biz Müslümanlar olarak, peygamberlere tabi olan kimseler olarak ne diyoruz? İşte o varlığın adı Allah'tır. Ateistler, tabiat perestler, güneş perestler veyahut diğer şirk ve ilhad ehli, küfür ehli ne diyorlar? Allah'tan gayri isim takıyorlar sadece. Birisi tabiat diyor, doğa gücü diyor, işte yıldızlar sistemi diyor veya uzaylılar diyor. Allah olduğunu, onun Allah olduğunu, Rab Azze ve Celle olduğunu ne yapmıyor? İtiraf etmiyor sadece. Yani bu iman konusunda insanlık tarihinde bir problem gözükmemiştir. Onu Allah olduğunu itiraf etmek mesele. Lakin kendisinden başkasına ibadetin yönlendirilemeyeceği hak ilahı bilemeyiş problem olmaya devam etmiştir. Eskiden beri insanlığın en büyük problemi neymiş demek ki? İbadeti yönlendirilecek varlığı bilinemeyişi. Şirk bu şekilde gündeme gelir. Yani ne dedik? Herkes yaratıcıyı kabul ediyor. Rızık vereni kabul ediyor. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine gönderildiği müşrik Araplar dahi ne diyorlardı? Allah ayetlerinde defaten sayıyor bunların özelliklerini. Onlara yeri göğü yaratan kimdir? Size rızık veren kimdir? Öldüren dirilten kimdir? Gökten yağmuru indiren kimdir? Diye sorsanız elbette Allah derler. Bakara'da var, Zuhruf suresinde var, Lokman suresinde var. Pek çok surede var bunlar. Buna dair deliller. Şimdi onlar yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyorlar. Yani Allah'tan başka yaratıcı kabul etmiyorlar. Yani bu putlar bizi Allah'ı yaratmada ortak idiler demiyorlar bakın. Veyahut rızık vermede bu putlar da bize rızık veriyor Allah ile birlikte. Allah'ın yardımcılarıdır demiyorlar. Yani rububiyette şirk yok. Onların şirkinde rububiyet meselesiyle alakalı değil onların şirki. Veyahut kainatı yönetmede bunlar da ortaktır demiyorlar. Günümüze gelmeden önce temelde meselenin anlaşılması için peki onların koştuğu şirkin ne olduğunu sormamız gerekiyor. Bir de bunlar ibadet ediyor. Yani uluhiyet şirki derken neyi kastediyoruz?
İbadeti başkasına yönlendirmek.
Onlar Allah'tan başka ilahların varlığını kabul ediyorlardı. Ama Allah'tan başka Rabbin varlığını kabul etmiyorlardı. Allah'tan başka Rab yoktur ama Allah'tan başka ilahlar vardır diyorlardı. Şimdi ilahlar Rab kavramı ne oldu? Ayrıştırılması gereken iki kavram oldu. İlahlarımıza sövüyor diyorlardı. Rablerimize sövüyor demiyorlardı. Çünkü Allah'tan başka Rab kabul etmiyorlardı zaten. Yani dedik ki Rab rızık veren, öldüren, dirilten, yaşatan, kainatın tasarrufunu elinde bulunduran. Yani bunların hiçbirisinde onlar putlarını veyahut ortak koştukları, melekleri, salih zatları, bunların hiçbirisini Allah'ın yardımcıları olarak görmüyorlardı rububiyet vasıflarında. Ama ne diyorlardı? Değil mi ki bunların Allah katında üstün yerleri vardır, makamları vardır. Üstün makamları olması sebebiyle biz onlara da ibadeti yönlendirebiliriz diyorlardı.
Yani günümüzde Allah dostu dedikleri gibi o zaman da...
Onlar zaten mesela Necm suresi 19. ayetinde Estağfirullah Efera eytumul late vel uzza ayetinin tefsirinde yani Lat'ı ve Uzza'yı görmedin mi? Bu ayetin tefsirinde İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette Sahih Buhari'de şu anlatılır. Lat ve Uzza Kabe'yi hac etmeye gelen hacılara kurtulmuş ekmek ve et, kurtulmuş etle ekmek yemek getiren hayırsever iki kimseydi diyor. Ne olmuş sonra? Bu kimseler ölmüş, kabirleri ziyaretgah haline getirilmiş ve İnsanlar ne demeye başlamış? Bunlar Allah katında saygıdeğer, üstün mertebe sahibi kimselerdir. Biz doğrudan Allah'a dua edersek bizler günahkar kimseleriz. Allah bizden kabul etmez. Ama biz bunlara seslenirsek, şimdi günümüzdekilerin dediği gibi onlar yani haşa Allah'ı ne yapıyorlar? Mahlukuna benzetiyorlar. İşte feyiz trafo gibidir. Sen trafoya parmağını sokarsan çarpılırsın. Ama şeyhler ne yapar? Dağıtır diyorlar. Dağıtır diyorlar. Şimdi mesela vesile kavramını doğru düzgün anlamayış söz konusu var mesela. Vesile haktır. Vesileye sarılmak haktır. Allah Azze ve Celle'nin emridir. Vebtegu ileyhil vesile buyuruyor Allah Azze ve Celle. Vesileye sarılınız. Allah'a ulaştıracak vesileye sarılınız. Ayette gelen elif lamlı yani marife olarak gelen belirlilik takısıyla gelen el vesile bu elif lam takısı sayesinde bunun herhangi bir vesile, hangi vesile olursa olsun o vesile olmadığını, bilakis Allah ve Resulü tarafından meşru kılınan bir vesile olması gerektiğini anlıyoruz. Allah ve Resulünün meşru kıldığı vesileler ise kitap ve sünnette zaten sabittir. Bu meşru olmayan ameller dışında ne yapamazsın? Vesile edinemezsin kendine. Bu birinci yönü. Diğer taraftan peygamberler vesiledir. Alimler vesiledir. Allah ile kulları arasında nedir? Vesiledir. Ama nerede? Tebliğde vesiledirler. Yani Allah Azze ve Celle'nin vahyini insanlara ulaştırma konusunda Resuller vesiledir. Resul ile Allah Azze ve Celle arasında Cibril, Allah Azze ve Celle'nin neydir? Vesilesidir. Değil mi? Şimdi vesileye verilmesi gereken anlam neymiş? Tebliğde vesile olmaları. Peygamber Allah adına bize tebliğde bulunmakta vesiledir. Biz peygambere başvurmadan yani onun vesileliğine, onun sünnetine başvurmadan ne yapamayız? Allah'a ulaşamayız.
Siz de ilimde bize vesilesiniz.
Şimdi ilim ehli de bu şekilde. Her öğreten, her ilim nakleden, her tebliğ eden bu manada bir vesiledir. Evet. Ama müşrikler ne yapmış burada?
İbadette.
Değil mi ki diyorlar? Mesela günümüzdekiler ne diyorlar? Şirk koşanlar. Özellikle buna cehal, tasavvuf cehaletiyle düşen insanlar, tarikat cehaletiyle düşen insanlar ne diyorlar? Yahu vesile inkar edilir mi? Biz vesileyi inkar etmiyoruz.
Evet, işte.
Cibril ile, bakın Allah ile Peygamber aleyhisselatü vesselam arasında Cibril vesile değil miydi? Namaz kılarken imam vesile değil mi diyorlar? Değil mi? Şimdi burada sormamız gereken şey şu. Peygamber aleyhisselatü vesselam Cibril ile Allah Azze ve Celle ile kendisi arasında Cibril vesile olmasına rağmen, yani tebliğde vesile olmasına rağmen, Peygamber aleyhissalatü vesselam Cibril'den yardım istemiş midir? İbadet çeşitlerinden herhangi birisini Cibril'e yöneltmiş midir? Vesile değil mi? Neden yöneltmiyor?
Şey doğru, İbrahim aleyhisselam Ateş altındayken.
İbrahim Aleyhisselam'ın mesela bu konuda rivayet edilen İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayetlerden birisi, İbrahim Aleyhisselam tevhidde bize örnektir. Allah Azze ve Celle İbrahim'in milletine uy diyor. İbrahim Aleyhisselam hakkındaki rivayette ateşe atılacağı sıra, mancınığa bağlandığı sıra Cibril geliyor. İstersen sana yardım edebilirim diyor. Bu yardım kimden? Senden mi diyor? Eğer sendense buna ihtiyacım yok diyor. Hasbunallahi ve ni'mel vekil. Allah bana yeter ve o ne güzel vekildir diyor. Demek ki peygamber vesileyi ne yapmamış? İbadet vesilesi kılmamış. Tebliğde vesile olanı ne yapmışlar? Şirk ehli ibadette vesile haline getirdikleri için sapıtmışlardır. Şimdi problem burada şimdi. Eğer melekler Allah Azze ve Celle arasında vesile olduğuna göre, mesela pek çok ayette Allah Azze ve Celle meleklerin müminler için, iman eden kimseler için dua ettiklerini, istiğfarda bulunduklarını, Allah Azze ve Celle'ye bağışlanma dilediklerini bildiriyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah ne yapmış? Onlara böyle bir yetki vermiş demek. O halde acaba biz meleklerden isteyemez miyiz? Ey melekler bana istiğfarda bulunun, benim için bağışlanma dileyin. İsteyebilir miyiz?
İsteyemeyiz.
Allah Azze ve Celle melekler isterler müminler için diyor. Neden isteyemiyoruz?
Onlara verilmiş ama bize vermemiş.
Bize meleklerden isteme yetkisi verilmemiş. Kim bunu yaparsa çünkü şirk koşmuş olur. Daha önceki ümmetler içerisinde meleklere seslenenlere Allah müşrik diyor. Şirk değişmez. Yani onlar için şirk olan elbette bu ümmettekiler için de şirktir. Şirk de küfür de. Küfürle ilgili meseleler de değişmez. Adem Aleyhisselam döneminden beri şirk veya küfür olan neyse bugün de aynısı şirk ve küfürdür. Bunlarda bir değişme olmaz. Evet. Dedik ki Allah Azze ve Celle'nin Rablik sıfatını, yani bir Rabbin varlığını insanlar kabul etmede bir problem yaşamamışlar ama ibadeti yönlendirilecekleri, İbadetin sadece kendisine yönlendirilmesi gereken Rabbi birleme hususunda problem yaşaya gelmişlerdir. Bu devam etmiştir. Adem Aleyhisselam'ın nüzulünden beri onun zürriyeti Allah'a ibadet ederlerdi. Beşeriyet sahih ibadetten inhiraf edip, yani yüz çevirip şirke düşünce Allah konularını tasih ve insanlar yalnız kendisine ibadete davet için rasullerini gönderdi. Bu yüzden kavmini Allah'ın varlığına iman etmeye çağıran tek bir Resul bulamazsınız.
İbadete de.
İman etmeye, Allah'ın varlığına iman etmeye çağıran bir tane peygamber bulamazsınız. Allah vardır, iman edin diye çağırmamıştır bu peygamberler. Birlemeye çağırmışlar. Gerek rububiyette olsun, gerek uluhiyette olsun. Yani buna ubudiyet tevhidi de demiş ehl-i sünnet uleması. Yani ibadetlerin tevhidi, kulluğun tevhidi, sadece Allah'a yönlendirilmesi diye. Gerek bu olsun, gerek rububiyet tevhidi olsun. Peygamberler bunlara davet etmişler. Ama Allah'ın varlığına iman etmeye davet eden bir tane peygamber bulamazsınız. Ama bugün insanlar imanın hakikatlerinden, peygamberlerin getirdikleri hakikatlerden sapmış oldukları için sanki insanlığın bütün meselesi Allah'ın varlığına iman etmekmiş gibi sunuyorlar. Bir kere bir insanın Allah'ın varlığını inkar etmesi fıtratına terstir. Fıtratına aykırıdır. Fıtratıyla bayağı bir mücadele etmesi gerekir. Allah'ın varlığını inkar etmek için. O konuya geleceğiz şimdi, fıtrat deliline. Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 36. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz her ümmete yalnız Allah'a ibadet etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için bir peygamber gönderdik. Bu ümmetlerden bir kısmına Allah hidayet etmiş, bir kısmına da sapıklık hak olmuştur. Nitekim yeryüzünde bir dolaşın da peygamberleri yalanlayanların akıbetinin, sonucunun ne olduğunu bir görün. Nahl Suresi 36. ayetinde böyle buyruluyor. Demek ki her ümmete gönderilen peygamberler Allah'ın varlığına iman etmeye değil, Allah'a ibadet edin demeye. Yani sadece ibadet değil, ibadeti sadece Allah'a yönlendirin. Allah'tan başkasına yönlendirmeyin, tevhid edin. demek için gönderilmiş. Bunun yanı sıra tağuttan da sakının. Yani Allah Azze ve Celle'ye kulluğa engel olan ne varsa bunun adı ister şeytan olsun, ister put olsun, ister heva olsun, ister kadın olsun, ister yönetici olsun, ister kadının kocası olsun, ister aile reisi olsun, ister iş yerinde patronun olsun. Bunu terk etmedikçe, bunu reddetmedikçe kişi ne yapmıyor? Allah'a imanı gerçekleşmiyor. Şimdi karşımıza bakın, tağutu red çıktı. Tevhidin gerçekleşmesi için demek ki tağutu reddetmek şart. Yani bu, bütün bu saydığımız Allah'a kulluğa engel olan ne varsa bunları reddetmek. Kur'an'a muhatap olan müşrikler rububiyet tevhidini kabul ediyorlardı ve ibadet ettikleri putların yaratma, rızık verme, diriltme ve öldürme gibi sıfatları da Allah'ın ortağı olduğuna dair inançları yoktu. Nitekim Allah pek çok ayette onların bunu itiraf ettiklerini bildirmiştir. Birisi şöyle, bu ayetlerden birisi, Mü'minun suresi 86-87. ayetleri. Yine de ki, yedi tabaka göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Onlar da diyeceklerdir ki Allah'tır. De ki, o halde hiç korkmuyor musunuz? Yani Allah'a itiraf var, Rab olarak Allah'a itiraf var ama ibadeti yönlendirmede şirk söz konusu oluyor. Müslümanın fıtratında Allah Azze ve Celle'nin marifeti, yani Allah Azze ve Celle'yi bilmek vardır. Yani yaratılışında bu tabiat vardır. Lakin Allah Subhanehu'nun mahlukatına nazar ve tefekkür ile ne yapar? Kişi imanını artırır, yakinini artırır. Yaratıcısı olan Allah Azze ve Celle hakkında bilgisi artar, yakini artar. Mahlukat üzerinde tefekkürüyle. Ehl-i sünnet vel cemaate göre rububiyet tevhidinin delilleri şu şekilde. Allah Subhanehu ve Teala'nın varlığı, rububiyette bir oluşu ve bu kainatta müdebbir oluşu. Yani kainatın yöneticisi, işlerini idare edicisi oluşu hususunda bir delile ihtiyaç yoktur. Ehl-i sünnet vel cemaate göre. Ama ehl-i sünnet vel cemaatin dışına çıkanlar, Nurciye fırkası gibi, bunlar neyle uğraşırlar? Malumu ilanla bir sürü gereksiz, şüpheli sorular ortaya atmaya ve bunları cevaplandırmaya uğraşırlar. Bunun yanı sıra attıkları bu sorularla akledemeyen pek çok kimseyi de Allah inkarcısı haline getirirler. Çünkü beşeri olarak ortaya attıkları sorular ilk önce şüpheyi meydana getiriyorlar. Şüpheyi ortaya koyuyorlar. Sonra kendilerini ikna edecek şekilde cevap veriyorlar. Ama onu ikna eden bir başkası ne yapmıyor? İkna etmiyor. Böylelikle o adam hiç bu şüpheyi aklına getirmemişken onun aklına bu şüphe girmiş oluyor. Verdiğin cevapta onu karşılamayınca ne oluyor? O adamın fıtratını bozuyorsun. Bidat ehli bunun gibi saptırmalarla, tabii bunun yanı sıra mesela Türkiye ortamında, dünyada geniş bir moda haline gelen materyalizm akımı, bununla birlikte Allah'ı inkar akımı ne yapmış? Kasıp kavururken bunlar güzel bir vazife görmüşler. Ama neye? Sadece fıtri boyutuna. Fakat bunun yanı sıra zarar da var. Mesela aynı akımın önderi ne diyor? Cennet ve cehennemle ilgili meselelerde veyahut nübüvvetle ilgili meselelerde, vahiyle ilgili meselelerde, gaybla ilgili meselelerde, yani tevhidin pek çok meselesinde şirke düşen ve düşüren izahatları var. Dolayısıyla ehl-i sünnet vel cemaat bu bataklığa hiç girmemiş. Bu zaten insan fıtratında Allah Azze ve Celle'nin varlığını ispatlayacak çipi diyelim, Allah Azze ve Celle insanlara zaten yerleştirmiştir. Onu kurcalamaya gerek yok. O fıtratı bozmaya gerek yok. Mahluk yaratıcısı olmaksızın var olamaz. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Tur suresi 35-36. ayetinde. Yoksa onlar hiçbir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yahut da onlar kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarak iman etmiyorlar. Şüphesiz insan yoktan var edilmiştir. Aslı yokluk olan ise hiçbir şey yaratamaz. Aynı şekilde insan kendisini yaratamaz. O halde onun bir yaratıcısı Allah Azze ve Celle vardır. Zümer suresi 62. ayetinde Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir buyurulmuştur. Rububiyet tevhidine dair, yani yaratmada, rızıklandırmada, kainatın idaresini elinde tutma hususunda Allah Azze ve Celle'nin tek olduğunu bildiren ayet, hadis, buna benzer deliller pek çoktur. Burada sadece örnek kabilinden bunları zikrettik. Mesela Fussilet suresi 53. ayetinde Allah Azze ve Celle'nin insanların içerisine, hani az önce bahsettik ya, teşbih yerindeyse, bir çip yerleştirmiştir diyoruz buna kısaca. Yani fıtratını diyoruz. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Onun hak olduğunu onlar iyice bilinceye kadar, belirleninceye kadar, insanların gönlünde o hak olarak iyice belirinceye kadar, bütün alemde ve kendi işlerinde delillerimizi onlara göstereceğiz. Afakta ve enfüste. Afak dış alemde, enfüs kişilerin iç aleminde. Hem iç aleminde hem dış alemde hak olan onlara iyice belirinceye kadar göstereceğiz diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki burası Allah Azze ve Celle'nin kuluna yerleştirdiği, kalbine kararlaştırdığı bir unsur bu. Fıtrat dediğimiz şey bu. Rabbin her şeye şahit olması yetmez mi? Fussilet 53. ayeti bu şekilde. Fıtrat deliline gelince Allah'ın varlığına iman, delil veya burhana ihtiyaç bırakmayan fıtri bir iştir. Selim fıtrat, Allah Tebarek ve Teala'nın varlığını ikrar ve ona iman etmek yaratılışındadır. Allah bu şekilde yaratmıştır. Her akıl sahibi insanın şuurunda bu mevcuttur. İşte bu fıtri şuur, Hak Subhanehu'nun varlığına dair sadık, doğru delillerdendir. Bu gerçeği insanların dehri ve mülhit gruplarından olan, yani bu materyalist dediğimiz veya ateist dediğimiz gruplardan olan ve şiddet anlarında Allah'a sığınmaktan başka yolları olmayan kimselerden başkası inkar etmez. Yani onlar kendi gönüllerinde yerleşmiş olan şeye muhalif olarak ne yaparlar? Allah'ı inkar etmek isterler. Aslında onlar neyi inkar etmek istiyor? Nefislerini ilah edinmişlerdir. İstedikleri gibi hareket etmek, serbest hareket etmek istediklerinden hevalarını ilah edinmişlerdir. Allah Azze ve Celle'yi bu hevalarının ilahlığına ortak etmek istemiyorlar. Bu sebeple inkar ediyorlar. Yoksa inkarları böyle ciddi, burhana, delile dayanan bir şey değildir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle meydan okuyor. Yaşayan, yani iman eden delil üzere iman etsin. Helak olan da, yani küfreden de delil üzere küfretsin. Neden bu meydanı okumayı yapıyor Allah Azze ve Celle? Çünkü küfreden hiç kimse delil üzere küfredemez. Ancak şüpheyle küfreder. Açık bir delil üzere küfredemez. Ama imanın mutlaka delil üzere, açık, net bir şekilde olması gerekir. Ehl-i sünnet alimleri Allah Azze ve Celle'nin insanları hak dini kabul fıtrat üzerine yarattığını tekit etmişlerdir. Ehl-i sünnet bu konuda ittifak etmiştir. Bu fıtrat muarızlardan salim olursa, yani bu fıtrata müdahale edecek unsurlardan kurtulursa, onların müdahalesinden selamette kalırsa, istikamet ve selamet hali üzere kalır. İbn-i Cerir Rahimullah şöyle der. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a uğradı ve dedi ki, bu ümmetin kıvamı nedir? Yani bu ümmeti ayakta tutan şey nedir? Muaz dedi ki, kurtarıcı olan şu üç şeydir. İhlas ki o fıtrattır. İhlas, yani Allah Azze ve Celle'ye halis kılmak, samimi olmak. Mesela samimi olan bir kimse ne yapar? Fıtratına uygun hareket eder. Samimi olan bir kimse işte bu fıtratına uygun hareket ettiği halde ne yapamaz? Allah'ı asla inkar edemez. Fıtrata mugayir bir iş yapamaz. Rum suresi 30. ayetini delil getiriyor Muaz bin Cebel burada. Allah'ın fıtratı ki insanları o fıtrat üzere yaratmıştır. Allah insanları bu fıtrat üzere yaratmıştır. İşte bu ihlası, yani bizim vicdan dediğimiz şeyi Muaz bin Cebel radıyallahu anh bu ayette delillendiriyor. İkincisi namaz ki o dindir. Din namazdır. Namazın terk edilmesi dinin yıkılmasıdır. Dinin direği namazdır sözü de yine bu manada. Çünkü bu ümmeti ayakta tutan, bu ümmetin direği nedir? Soru bu şekildeydi. Muaz bin Cebel radıyallahu anh ne diye cevap veriyor? Namazdır diyor. İkinci direk olarak namazdır diyor. Ki o da dindir diyor. Yani dinin direği namazdır. Onu yıkan dinini yıkmış olur. Ve itaat ki o da korunmadır. Yani Allah Azze ve Celle'ye itaatiyle ne yapar insan? Şeytana itaatten ve Allah'tan başkasına kulluktan korunmuş olur. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh onu ne yaptı? Tasdikledi. Doğru söyledin dedi. İmam Mücahit de Allah'ın fıtratı İslam'dır der. Yani Rum suresi 30. ayetinde geçen Allah'ın fıtratı ki insanları o fıtrat üzere yaratmıştır ayetinde geçen fıtrat İslam'dır. İslam dinidir diyor. Yani bu ne demek? Yani Allah Azze ve Celle insanlar bir fıtrat üzere yaratmış. Muaz bin Cebel radıyallahu anh buna ihlas dedi. O fıtrat ihlaslıdır dedi. İşte bu ihlas yani dış etkiler ona müdahale etmezse anne, baba, çevre, arkadaş o fıtratı bozmazsa kötülüğe çağırmazsa ne olur? O fıtrat kendi kendine İslam'ı kabul edebilecek yetenek ve yapıdadır. Bu anlamda. Nefisler varlıkların göklerin yaratıcısı olan yaratıcı ile var olduklarını zorunlu olarak bilme fıtratındadırlar. Bu fıtrat üzerindedirler. Şüphesiz o yaratıcı gökleri ve yeri yoktan yaratmış, insanları da ondan yaratmıştır. Nitekim Firavun, ben sizin en yüce Rabbiniz değil miyim diye meydan okumasına rağmen şöyle bir konuşma geçiyor Musa Aleyhisselam ile arasında. Alemlerin Rabbi nedir? Musa Aleyhisselam'a böyle diyor. Ve mâ Rabbul Alemin. Alemlerin Rabbi dediğiniz şey nedir? Şuara suresi 23. ayetinde. Musa Aleyhisselam böyle dediği zaman şu cevabı veriyor. Eğer gerçekten inanacaksanız göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Alemlerin Rabbi diyor. Şuara 24'te. Devam ediyor. Taha 49-50. Ayetlerinde bu konuşmanın devamı zikrediliyor. De ki ikinizin Rabbi kimdir ey Musa? Şey dedi ki yani Firavun onlara dedi Musa ve Harun'a ikinizin Rabbi kimdir? O da Rabbimiz her şeye yaratılışını veren sonra da hidayet edendir. Yani mahlukatı ne yapmamış? Başıboş bırakmamış. Her şeye yaratılışını vermiş ve hidayet eden. Şimdi hidayet edilen bu ayette Taha 49-50. Ayetinde bildirilen hidayet edilen varlıklara bir bakın. İnsan dışındaki bütün varlıklara bakın. Arıyı düşünün. Deveyi düşünün. Bütün mahlukat. Aslanı düşünün. Bunlarda akıl olmadığı halde Allah Azze ve Celle'nin onlar için çizdiği, takdir ettiği programa uygun hareket ediyorlar değil mi? İşte Allah Azze ve Celle diyor ki her şeyi yaratan, onlara yaratılışını veren ve hidayet eden. Bakın bu hidayete insanda, hayvanda, cansız varlıklarda dahil. Yaratılan her şey dahil. Mesela kainatta akan şeyler, ağaç, toprak, tohumu atıyorsun, tohum şaşırmadan hangi bitkinin tohumuysa o bitki çıkıyor. Yani her şey belli bir düzen içerisinde. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle insanlara ne yapmıştır? O maya dediğimiz veyahut natura dediğimiz fıtratı insanlara yerleştirmiştir. Bu fıtrat sayesinde insan doğruları tayin edecek kapasitededir. Yani bildiği, gördüğü doğrular. Mesela diyoruz ki her zaman bir insan yalanın, hırsızlığın, hukuka tecavüzün, çirkinliğini bilmesi için illaki ona ayet, hadis göstermek zorunda değilsiniz. İllaki peygamberin sakındırması gerekmiyor bu konuda. Fıtrat bunu anlayacak kapasitededir. Neden? Mesela ben birisine hırsızlık yapsam, bundan kötü hissetmese bile hırsızlık yaptığım kimse benden hırsızlık yapsa ne yaparım? Ben bundan rahatsız olurum. Ya o benim malımı nasıl çalar? Benim haberim yokken nasıl alır? Değil mi? Bundan rahatsız olurum. O halde bunu başkasına da yapmamam lazım. İşte ihlas, vicdan dediğimiz, fıtrat dediğimiz bu şey daha dine muhatap olmadan insanların mayasında var. Hakka, hukuka tecavüz, birisine sövmek, hakaret etmek, vurmak, dövmek, bunun gibi tecavüzleri düşünün. Aynı şey sana yapıldığı zaman ne yaparsın? Bunlardan rahatsız olursun. Sinirlenir, öfkelenirsin. O halde başkasına da yapmaman gerekir diye ne yapar? Akıl bunu düşünür. İşte Allah Azze ve Celle'nin insanlara yerleştirdiği fıtrat bu şekilde. Tıpkı bunun gibi kainatın yaratıcısının var olduğunu ve tasarrufun da bir olduğunu akıl, fıtrat kavrayabilecek yapıdadır. Ta ki bir şüpheci gelir, onun kalbine ne yapar? Şüphe atar, haktan saptırır, o müstesna. Evet, el sünnet vel cemaat alimleri Allah Teala'nın beşeri nefisleri kendisinin rububiyetine iman ve ortağı olmaksızın bir oluşunu ikrar fıtratı üzerine yaratına dair pek çok delil getirmişlerdir. Bunlardan birisi az önce Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın delil getirdiği Rum suresi 30. ayetidir. Dost doğru olarak yüzünü dine, Allah'ın fıtratına çevir ki insanları o fıtrat üzere yaratmıştır. Allah'ın yaratılışında hiçbir değişme yoktur. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. İmam İbn Abdilber, tefsir ehlinin burada fıtrat ile kastedilenin İslam olduğu hususunda icma ettiklerini nakletmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayette de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, her doğan fıtrat üzere doğar. Sonra ebeveyni, ana babası veyahut çevresi onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır veya Mecusileştirir. İmam Acurri'nin rivayetinde veyahut müşrikleştirir diyor. Şirk koşturur diyor. Demek ki fıtrat şirki de aslında beğenmez. Müslim'in rivayet ettiği kutsi hadiste ilginç rivayetlerden birisi de bu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin şöyle buyurduğunu naklediyor. Yani kutsi hadis Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah şöyle buyurdu diyerek Allah Azze ve Celle'den Kur'an dışında bildirdiği hadisler. Kullarımı hanifler olarak yarattım. Yani düzgün gidişatlı kimseler olarak yarattım. Sonra şeytanlar onlara geldi ve onları dinlerinden saptırarak onlara helali, helal kıldıklarımı kendilerine haram ettiler. Bu hadis bayağı bir uzun. Bunlar içerisinde ham, bahire, bunlar gibi bir takım hayvanlar vardı mesela. Normalde deve helal kılınmış eti kullanımı ne olmuş? Helal kılmış insanlara. Ama Allah Azze ve Celle'nin bu kutsi hadiste belirttiği gibi şeytanlar onlara geldi ve onlara helal kıldım, onlara haram ettirdi. Bunun benzeri Şanlıurfa'dadır. Balıklı Göl dedikleri yerde. Yani Allah Azze ve Celle haram kılmadığı halde ne yapmışlar? İşte Allah'a şu deveyi adayın. Allah emretmemiş. Adıyorlar o deveyi. İşte kulağını kesiyorlar, kulağını deliyorlar, işaret koyuyorlar. Ne yapıyorlar? Bu Allah'a adandı. Buna ne yük vurabilirsiniz, ne kesip etini yiyebilirsiniz. Bu serbesttir. Bu Allah'a adanmıştır diyorlardı. Böylelikle onun etini de kendilerine haram kılıyorlardı. İntifasını da yani kullanımını da kendilerine haram kılıyorlardı. Bunun gibi. Balıklı Göl'de ise bir hikaye uydurulur. Güya İbrahim Aleyhisselam Şanlıurfa'da ateşe atılmış da tarihi olarak bu yanlıştır. İbrahim Aleyhisselam Şanlıurfa'da değil ancak ateşten kurtulduktan sonra Urfa taraflarına gelmiştir. Tarihen bu sabittir. Allah Azze ve Celle onu kurtardıktan sonra geliyor bu taraflara. O ayrı mesele. Velev ki öyle bile olsa oradaki o balıklı göl dedikleri yerdeki balıklara kutsiyet atfetmeleri, ona dokunmayı haram kılmaları insanların kendilerinden yaptıkları bir şeydir. Allah'ın diniyle alakası yoktur. Bu sebeple helal, haram kılmayı Allah Azze ve Celle'den başka birisine atfetmek, ister bir grup olsun, bir mezhep grubu gibi veya bir cemaat grubu gibi, herhangi bir kimse olsun, fark etmez. Allah'ın dışında başka birine helal, haram kılma yetkisi tayin etmek, bu yönlü bir şirktir, küfürdür. Evet. Haramsa delil isteriz. Bir şeyi Allah veya Resulünden gelen bir delil haram etmedikçe biz ona haram diyemeyiz. Biz itikad ederiz ki balıklar, bütün deniz mamulleri, su mamulleri helaldir. Bunlar hikaye, hurafelerle insanları kandırıyorlar. Hatta şu bile mümkün, Allah'ın imtihan için şeytanları onlara musallat etmesi bile mümkün. Yani hastalanması, çarpılma demesi benzeri şeyler. Çünkü Mekke döneminde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar diyorlar ki bir tanesi Müslüman oluyor müşriklerden birisi. Allah'ın Resulü diyor ben diyor şu kavmin çobanlığını yapardım. onların putları vardı diyor. İşte salihlerden birisi adına bir put dikmişlerdi diyor. Çobanlık yaptığım yerde diyor, hayvanların, koyunların başından ayrılacağım zaman o putu oraya dikerdim diyor. Ertesi gün geldiğimde diyor, hayvanlar serbestçe yayılıyor. O taşla, puta bağlı da 2-3 tane kurt olurdu diyor. Düşünebiliyor musun? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine şöyle buyuruyor. Bırak onları diyor. Şeytan onlarla dalga geçiyor diyor. Şeytan onlarla dalga geçiyor diyor. Ne oluyor böyle? Yani putlarında şeytan bunu yaparak putlarında Allah katında bir yeri olduğuna, ibadeti hak ettiklerine dair vesvese veriyordu. Aynı şekilde bugün mesela kabirlere tapan insanlar var. Yani gidiyor kabre, kabirde dilekte bulunuyor. Taş yapıştırıyor, dua ediyor. Kabirdekine seslenerek dua ediyor. Adaklara diyor mesela. Bunun gibi bunlar da şeytan ne yapıyor? Kandırıyor. Halid bin Velid radıyallahu anh'a Peygamber aleyhissalatü vesselam şeye gönderdiği zaman Uzza putunu kırması için. Git diyor Uzza putunu yık gel diyor. Nesai Sünen-i Kübrası'nda rivayet ediyor bunu. Halid bin Velid radıyallahu anh gidiyor. Uzza putu diye yıkıyor, geliyor bir tane putu. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ne gördün? Neyle karşılaştın? Hiç. Yani normal. Yıktım geldim diyor. O zaman diyor sen diyor Uzza putunu yıkmamışsın diyor. Bak diyor git diyor şöyle şöyle diye tarif ediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Gidiyor Halid bin Velid radıyallahu anh. Döndüğünde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam soruyor. Ne oldu diyor. Halid bin Velid de diyor ki onun içerisinden diyor çirkin suratlı yaşlı bir kadın çıktı. Başı saçı toz toprak içinde çırılçıplak bir vaziyette diyor. Ancak onu öldürdüm de öyle şey oldu diyor. İşte diyor o Uzza putuna giren şeytan da insanları saptırıyordu diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani kabirlerde de veyahut insanların Allah'a şirk koşmak için böyle tevessül ettikleri batıl ilahlar, tanrı edindikleri şeylerle de insanları bu şekilde imtihan söz konusu. İnsanlar bunlara değil, Allah Resulüne ne gönderdiyse ona tabi olmak zorunda. Yani hak ancak odur. Bunun dışındakiler batıl, kitap ve sünnet dışında. Aynen öyle. Demek ki bizim bu bahsettiğimiz konuda yani Allah Azze ve Celle'nin insanları fıtrat üzere yaratması ve bu fıtratın insanları hakkı bulacak şekilde hareket ettirmesi. Tıpkı yani içgüdü diyorlar da hayvanlarda mesela bir içgüdü var. İşte onlar akıl elde varlıklar olmadıkları halde hayvan yavrularının analarıyla babalarıyla yani ilişkileri, yiyeceklerini her gün bulup getirmeleri. Mesela koşun aklı mı var ki gidiyor yiyecek buluyor, yavrusunu yediriyor mesela. Tıpkı bunun gibi Allah Azze ve Celle de insanlar ne yapmış dedik? Kendisini bilecek fıtrata ve İslam'ı kabul edecek fıtrata programlamıştır. Bu şekilde yaratmıştır Allah Azze ve Celle. Peygamberler bunu ne yapıyor? İnsanlara hatırlatmak üzere gönderiliyor. Bu hatırlatılan şey Araf suresi 172-173. Ayetlerinde bildirilen halk arasında elest bezmi dediğimiz. Ne zamandan beri Müslümansın? İşte kalü beladan beri Müslümanım derler. Mesela. Şimdi mesele şu. Allah Azze ve Celle Araf 172-173. Ayetlerinde Adem Aleyhisselam'ın sırtından zürriyetlerini çıkardık diyor. Ve onları kendimize şahit tuttuk. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye. Diyor ki Allah Azze ve Celle, onlar da evet, bela, yani evet dediler. Biz bunu şunun için yaptık. Yarın, kıyamet gününde biz bundan habersizdik, bunu bilmiyorduk demeyesiniz. Veyahut bizden önce atalarımız, babalarımız, büyüklerimiz bir yol tutturmuşlar. Biz de onları takip eden kimselerdik demeyesiniz. Bu gerekçelerle karşıma çıkmayasınız diye bunu yaptık diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi biz o ortamı hatırlamıyoruz doğduğumuzda. Allah'a verdiğimiz böyle bir sözü ne yapmıyoruz? Hatırlamıyoruz. Peki Allah nasıl mesul tutuyor bundan bizi? İçimize yerleştirdiği işte bu fıtratla mesul tutuyor. Her ne kadar biz onu hatırlamasak da orada evet dediğimiz için, orada Rabbi kabul ettiğimiz için İnsanlar bu fıtratta doğuyor ve Allah Azze ve Celle bu fıtrattan sorumlu tutuyor. Siz orada evet dediniz, ben de sizi buna göre programladım. Yani sıfır bir şekilde. Yani bir araba alıyorsun ne şekilde? Çiziksiz, fabrika ayarlarında. Sıfır. Ama sen onu kullanırken ne yapıyorsun? Bozuyorsun. Bozduğun için ondan sorumlusun. İşte Allah Azze ve Celle de kullarına yerleştirdiği fıtrat bu şekilde. Doğruyu bulacak şekilde bir fıtratta yaratıyor demek ki bizi. Eğer sapıyorsak biz o fıtratta oynamalar yapmışız. Ne yapmışız? O fıtrata muhalefette bulunmuşuz demektir. O fıtrat dümdüz giderse İslam'ı bulur. Müslüman olur demektir bu. İslam fıtrat üzerinde yaratılmak demek bu anlamdadır. Yoksa doğar doğmaz Müslümandır böyle bir şey yok. İslam'ı bulabilecek kapasitede yaratıyor Allah Azze ve Celle. Rotası düzgün. Sen o rotayı saptırmasan o gider İslam'ı bulur. Ha, peygamberler işte bunu Allah Azze ve Celle'ye verilen sözü hatırlatıyorlar. Allah Azze ve Celle insanları göklerde ve yerde bulunan kevni ayetlere nazar ederek, onlara bakarak tefekkür etmeye davet etmiştir. Kevni ayetler kainatta bulunan Allah Azze ve Celle'nin varlığına delalet eden mucizeler. Olağanüstü şeyler, ayetler iki türlüdür. Kevni ayetler, şer'i ayetler. Şer'i ayetler Allah'ın kitabındaki ayetler. Kevni ayetler kainatta Allah'ın varlığına delalet eden bütün olağanüstülükler. İşte insan afakta ve enfüste yaygın olan, yani dış alemde ve iç alemde yaygın olan bu kesin delilleri gördüğünde noksanlardan münezzeh olan yaratıcının azametini, kudretini ve ilminin genişliğini müşahede edecektir. Fussilet 53. ayetini az önce ne yaptık? Okuduk. Kur'an'ın hak olduğu onlar için iyice belirinceye kadar bütün alemde ve kendi içlerinde delillerimizi onlara göstereceğiz. Hak insana demek ki bu şekilde gösteriliyor. Ama insan ne yapıyor? Peşin olanı talep ederek, dünya hayatını talep ederek bundan sapıyor. Zariyat 20-21. ayetinde de yeryüzünde ve kendi nefislerinizde müminler için nice deliller vardır. Hiç görmüyor musunuz? Böylelikle Allah Azze ve Celle bizi kevni ayetlere bakarak Allah'ın varlığını bulmaya ne yapıyor? Teşvik ediyor, yönlendiriyor. Bakara 164'te de şöyle buyuruluyor. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlar için faydalı olan şeylerde, denizde yüzen gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip de kendisiyle ölümünden sonra yeryüzünde hayat verdiği suda ve orada yaydığı her türlü canlıda, rüzgarları dilediği yöne sevk edişinde ve gökyüzüyle yeryüzü arasında rüzgara tabi olan bulutlarda aklını kullanan kimseler için deliller vardır. İmam İbn-i Mende Kitab-ı Tevhid'de birçok bölümler açarak bu bölümlerde Allah'ın gökleri, yeri, güneşi, ayı, yıldızları, bulutları, rüzgarları, dağları, havayı, suyu yaratması, insanın yaratılmasını ve onun nutfe halinde alaka haline gelmesi, sonra bir çiğnem et, sonra kemiklerinin oluşması ve diğer yaratılışının tamamlanmasının deliliyle Allah Azze ve Celle'nin vahdaniyetine delalet eden, bir oluşuna delalet eden pek çok ayetler ve hadisler ile birlikte selefin sözlerini naklediyor Kitab-ı Tevhid'de. Yine Allah'ın Rab oluşundaki birliğe mucizeler de delalet eder. Mucizelerin delaleti, yani mucize hayır ve saadete çağıran harikulade, olağanüstü bir iştir. Peygamberlik davasıyla birlikte olması Allah'ın Resulü olduğunu söyleyen kimsenin doğruluğunu ortaya çıkarır. Bir kimse peygamberlik iddia etmekle beraber olağanüstü bir şey gösteriyorsa o kimsenin Allah'ın doğru bir Resulü olduğunu ne yapar? Ortaya koyar. Ama mesela Müseylemetül Kezzab gibi sahte peygamberler ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle. Bunlara da ihanet deniliyor. Mucizenin zıttı olarak bunlara da ihanet deniliyor. Ben diyor sizi topluyor kavmini, kuyunun suyunu artıracağım, gelin diyor. Kuyunun dibinde şu kadar bir su var, yani seviyesi az. İnsanlar topluyor, dua ediyor güya onların kendince. Bir de bakıyorlar ki kuyuda su da kalmamış, o su da gidiyor. Allah Azze ve Celle onu ne yapmak için? Rezil etmek için. Bunun gibi. Ama peygamberlik iddiasıyla beraber böyle bir mucize gerçekleşirse o bir delil oluyor. Onun doğruluğuna, doğru söylediğine delil oluyor. Mucize meydan okumayla birlikte olup çelişkilerden salimdir. Yani mucizede çelişkiler söz konusu olmaz. Bir kimse sihir yaptığı halde ne yapabilir demek ki? Peygamberim diyebilir. Sihir olmamalı. Sihirin bir takım unsurları vardır. İnsan belli şeylerden sonra bunu elde eder. Belli şeylerle bunu yapar. Yani sihir bellidir. Veya buna benzer çelişkiler olmamalıdır. Bazen kayadan deve yavrusunun çıkması, asanın yılana dönüşmesi, işte Salih Aleyhisselam'ın devesinin kayadan çıkması, Musa Aleyhisselam'ın asasının koca bir ejderhaya dönüşüp yılanları yutması. Halbuki onların yılanları neydi? Göz boyamadan ibaretti. Musa Aleyhisselam ise gerçek bir mucizeyle onları alt etmişti. Cansız şeylerin konuşması gibi hissi olup göz ve kulakla şahit olunur. Ya gözle ya kulakla veya her ikisiyle ne olur? Şahit olunur. Bazen de Kur'an-ı Kerim mucizesi gibi manevi olup basiretle müşahede edilir. Mucizelerin Allah Azze ve Celle'nin varlığına delaleti açıktır. Zira bu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği her şeyin doğruluğuna delalet eder. Onun haber verdiği şeylerin en önemlisi ise Allah Subhanehu ve Teala'nın varlığına iman etmek, onu birlemek ve ortak koşmaksızın yalnızca ona ibadet etmektir. Yine Resul mucizenin kendinden olduğunu iddia etmez. Yani bunu ben yapıyorum, bu benim kudretimle olmaktadır diye böyle bir iddiada bulunmaz. Allah katından olduğunu haber verir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin varlığına iman etmeyi gerektirir. Muhakkak ki peygambere iman, onu peygamber olarak gönderen Allah Azze ve Celle'ye de iman etmeyi gerektirir. İbn Abdilber şöyle der. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Sa'd, Abdurrahman ve diğer muhacirlerle ensar ve Allah'ın dinine grup grup giren elçi heyetlerinin, Allah hepsinden razı olsun, Müslüman oluşlarına bakan kimse anlar ki onlardan her biri Allah Azze ve Celle'yi ancak peygamberleri risalet alametleriyle tasdik ederek tanımışlardır. Yani onlar hep delil üzere ne yapmışlar? İman etmişlerdir. Uydum kalabalığı şeklinde değil. Taklid ile iman değil. Sahabelerin imanı delil üzere olmuştur. Özetle ana hatlarıyla diyelim. Rububiyet tevhidi ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in rububiyet tevhidine getirdiği deliller bu şekilde. Allah Azze ve Celle izin verirse haftaya uluhiyet tevhidine geleceğiz ki o muhtemelen 5-6 hafta veya daha fazla sürebilir. Ne kadar zamana sığdırabilirsek artık. Çünkü uluhiyet meselesi oldukça geniş bir konu. İlah kelimesinin kapsamı, ibadet kelimesinin kapsamı. Bunların hepsini içerdiğinden rububiyetten daha geniş kapsam içerisinde. Şimdi bu konuyla ilgili olarak, rububiyetle ilgili olarak sormak istediğiniz, konuda anlaşılmayan bir şey var mı? Herkes anladı mı rububiyet tevhidi ne demek? Anladın mı? Rububiyet neymiş demek ki?
Bizi yaratanın, çekip çevirenin, Rab kavramı, yaşatan, öldüren, zıtveren, kainatın, canlı, cansız, bütün varlıkların yaratıcısı evet. Olan Rabbin Allah'ın, yani Rabb'in olduğunu birlemek kısacası.
Evet. Peki, bir kimse puta secde etse, puta veyahut Allah'ın dışında, Allah'ın meşru kılmadığı, kıble olarak tayin etmediği bir şeye secde etse. Mesela gitse şeyhine secde etse. Bu rububiyette mi şirktir? Uluhiyette mi şirktir? İsim sıfatta mı şirktir?
Tekrar eder misiniz?
Bir kimse diyelim gidiyor bir şeye secde ediyor.
Uluhiyet.
Bu uluhiyette mi? Rububiyette mi?
Hem uluhiyette hepsinin bir ibadeti ona yapıyor. Hem de rububiyette.
Rububiyette?
Rububiyette de tek kişiye yani tek
uluhiyette. Sadece uluhiyette şirktir. Sadece uluhiyette şirktir. Rububiyeti katmamış çünkü. Rububiyete ne dedik? Eğer ona yaratma, yönetme, rızık verme bu yetkileri verseydi, bunlarda ortaklı olduğunu söyleseydi rububiyette şirk koşmuş olurdu. Peki adamın biri diyor ki meşhur cemaat liderlerinden birisi. Sele kapılmış gidiyorduk. Birden medet ya Hamza dedim. O da beni işitti. Geldi. Bizi o durumdan kurtardı. Diyor. Nerede?
Hem uluhiyet hem rububiyet.
Bu kadar mı?
İşiten, kurtaran yani isim sıfat gibi
öldürmeyen. İsim sıfat da gidiyor şimdi. Bakın. Seslenişi nerede?
İşitiyor sıfatı.
Bak. Seslenişi hangi konuda şirk? Uluhiyette şirk. İbadeti ne yapıyor? Ona yönlendiriyor. Adam bununla kalmıyor. Ne diyor sonra? O da yardıma geldi diyor. Yani duydu diyor. İşitmesiyle isim sıfata giriyor. Yardım etti, kurtardı diyor. Rububiyette şirke girmiş oluyor. Yani üç tevhid türünde de şirke girmiş oluyor bu adam. Yani adam bunların hepsini kabul ediyor. Tamam, bunlar şirktir diyor. Ama diyor ki ben Allah'a mekan tayin edemem. Allah'a cihet tayin edersem onu cisimleştirmiş olurum. Allah ne alemin üzerindedir, ne altındadır, ne sağındadır, ne solundadır, ne onun dışındadır ne de içindedir diyorsa.
O zaman Allah yok diyor.
Bu yokluğun tarifini yapıyor. Veyahut da Allah her yerde diyor.
Her yerde diyor.
Bu ne, bunun durumu nedir? Uluhiyette mi, rububiyette mi, isim sıfatta mı? Şimdi bak, yokluk tarifinde ne yapmış oluyor? Bu isim sıfattan dolayı bir küfür, şirk. İsim sıfatta Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmak. Neden şirk oluyor bu? Bu adamın niyeti ne? Allah'ı tenzih etmek. Varlıkla alakası değil. Allah'ın varını kabul ediyor adam. Allah var da diyor. Yukarıda diyemem, aşağıda diyemem, sağda diyemem, solda diyemem. Alemden ayrı diyemem, ona bitişik de diyemem diyor.
Yani bir yer tane
veyahut da Allah her yerde diyor. Bu adam sırf mekandan tenzih etmek için bunların hepsini ne yapıyor? Nefy ediyor. Sırf mekandan tenzih etmek için. Aklınca ne yapacak? Allah'ı daha çok takdis edecek, tenzih edecek. Bunun için yoku tarif ediyor resmen yani. Diğeri de Allah her yerde diyor. Buna ne delil getiriyor biliyor musunuz? Allah'ın işte kullarıyla beraber olduğunu bildiren bir şeyi, ayetleri getiriyor. Şimdi Allah kullarıyla beraberse bu Allah'ı artış ve eksilmeyle, Allah'ı artma ve eksilmeyle ne yapmak? İtham etmektir. Neden? Bir insan ölecek. Allah'ta bir eksilme olacak. Haşa ve kella. Bunların iddiası bunu gerektirir. Bir kimse de doğacak. Allah artacak. Haşa. Böyle bir şey olabilir mi? Veyahut da Allah'ı parçalara bölmek anlamı getirir bu.
Burada da rububiyet sıfatını.
Hayır. Bu son verdiğimiz örnekler isim sıfatla ilgili tehlikeler. O yüzden Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in biz bu konulara şimdi girmeyeceğiz aslında. Uluhiyet tevhidinden sonra gireceğiz ama burada özetle ifade etmek istediğimiz şu. İsim ve sıfat tevhidinde insanların sapması neyle olur? Allah Azze ve Celle'nin kendisini vasfladığı şeyi kabul etmemekle. Veyahut da Allah'ın kendisini vasfladığı şeyin dışında başka şeylerle vasflamakla meydana gelir. Mesela Allah arşa istiva ettim diyor. Kerramiye fırkası ne demiş? Allah arşa oturmuş veya yaslanmıştır demektir bu diyor. Yani istiva... Allah Azze ve Celle istiva ettim diyor. Sadece istivayı kullanıyor. Biz o yüzden buna kaade veya celese, Allah cülus etmiştir veya Allah kud etmiştir demiyoruz. Bu kelimeleri kullanamayız. Adam kerramiye fırkası, bakın bu sıfatı reddetmiyor da ne yapıyor? Tevil ediyor. Allah arşa oturmuştur diyor. Mesela.
İstivanın bir manasında buna delalet ettiğini falan.
İstivanın anlamları içerisinde var. Ama istivanın birçok anlamı var. Neden oturmayı tercih ettin o zaman? İstiva, bakın bu gibi kelimelerde istiva kelimesinin ala, ila bunlar gibi edatlarla kullanımına göre manası değişir. Mesela Allah Azze ve Celle semaya istiva etti sözünü yerleri yarattıktan sonra semaya yöneldi diye tercüme ederiz. Neden? Çünkü ila edatıyla kullanıldığı zaman bunun anlamı başkadır. Ala edatıyla kullanıldığı zaman üzerindelik ifade eder. İstivanın aslı, kök kelime aslı şey demek. Eşit seviyeye getirmek demek. Veyahut dikilmek, doğrulmak anlamlarına gelir. Yani direkt ilk anlamı budur istivanın. Ama ala edatı olduğu zaman bir şeyin üzerine yerleşmek anlamına gelir. Allah Azze ve Celle arşın üzerine kurulmuştur. Veya Allah Azze ve Celle arş üzerine yerleşmiştir. Bunları diyebiliriz. İstivanın anlamı bunları karşılar. Ama oturmak dediğin zaman bu oturmak kelimesi ya kuut kelimesine gider veyahut celese kelimesine gider. Bunlar ayrı kelimelerdir. Allah Azze ve Celle hakkında culus veya kuut kelimelerini kullanmadığı için biz bu kelimeleri kullanmıyoruz. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin isim sıfat meselesinde bununla ilgili olarak Allah'ın kelamı vardır deriz. Konuşması. Allah Azze ve Celle nasıl bildirdiyse, ayetlerde, hadislerde nasıl geldiyse biz bunun dışına çıkmayız. Ne yapmışlar? İnsanlar bir tartışma çıkarmış, harf ve sesle konuşur demişler. Şeylere karşı, cehbilere reddi olsun diye veyahut mutezileye reddi olsun diye, yani Allah'ın kelamını inkar edenlere karşı Allah konuşur, hem de harf ve sesle konuşur demişler. Allah'ın ses, Allah'a ses nispet edilmesi, bakın nida, nica, bakın bunlar Allah Azze ve Celle hakkında naslarda gelen şeyleri, kelimeleri kullanabiliriz. Ses kapsamını, yani Türkçe'de karşılığı olduğu için bunu kullanabiliriz belki ama harfle konuşmuştur dediğimiz zaman nasların delalet etmediği bir ifade kullanmış oluruz. O halde ne dememiz lazım? Allah konuşur. Keyfiyetini kendisi bilir. Allah Azze ve Celle'nin eli vardır ama mahlukuna benzemez. Bunun gibi o sıfatlarla ilgili meselelere ve detaylarına daha sonra geleceğiz. Sadece burada bunları zikretmemizin sebebi rububiyet tevhidini, uluhiyet tevhidini, isim sıfat tevhidini birbirinden ayırmak adına bunları söyledik. Sırf rububiyet meselesi anlaşıldı mı bunun için? Öyle mi Uzeyfe? Tüyle bizi. Peki soru var mı bu konuda? Rububiyet tevhidiyle alakalı olarak soru var mı? Neyse haftaya sorarız, anlaşılır. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etûbü ileyk.